bu tarz yani demokrasi, insan hakları, dünya barışı bilmem ne gibi şeylerin, bu tip palavra lafların arkasında kan operasyonları var. Onları gizlemek için bu laflar ediliyor. Öncelikle bunu unutmasın genç arkadaşlar. Bunların altında finans çeteleri var. Bunların altında finansal harp denilen şey var. Ve bütün dünyada burada salıncak gibi sallandırılıyor zaten şu anda. Hani hepimiz aynı şeyi söylüyoruz ya, bu emperyalist çakallar için Birinci Dünya Savaşı tam bitmemişti. İkinciyi çıkardılar. Şimdi ikinci de tam tamamlanmamıştı. Dolayısıyla üçüncü bir paylaşıma sahne oluyor bütün dünya. Medvedev, yani eski Cumhurbaşkanı Rusya'nın, çok ilginç bir beyanatta bulundu. Dedi ki yeni bir askeri ittifak doğacak çok yakında. Uzun süreli bir çatışma durumunda, demek ki bu böyle bir öngörü var. Amerikalılardan bıkmış ulusları ve onların, bu da çok ağır bir laf, hadım edilmiş köpeklerini içerecek yeni bir askeri ittifak ortaya çıkacak. Burada NATO ile Rusya'nın burun buruna geldiği cephede durumlar böyle. Yani Ukrayna'nın da ezilip sersifil edildiği cephede durumlar böyle. Çok yakın bir zamanda da bu savaşın bitecek gibi göründüğünü kimse söyleyemez.
Mutlu akşamlar Sınırsız TV izleyicileri. Değerli arkadaşlarım, umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir gün. Çünkü çok önemli bir konuğum var. Merak ettiğimiz şeyleri sizin adınıza da sormaya çalışacağım. Duayen gazeteci, değerli gazeteci Banu Abbas. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk ve herkese selam, sevgiler buradan. Sınırsız'da bir kere daha beraberiz. Burada böyle düzenli olarak birlikte oluyoruz. Herkesi de bekliyoruz.
Tabii zamanı ekonomik kullanmak istiyorum. Çok merak ettiğim konular var. Değerli izleyicilerimiz, siz de sorularınızla ve görüşlerinizle yayına katkıda bulunabilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Banu Hanım, oldukça ilginç günlerden geçiyoruz. Bir yandan iklim, açık toplum, demokrasi, insan hakları, dünya barışı diye ortalığı kasıp kavuran bir batı aklı var. Ama bir yandan da başta işte yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere dünyanın her tarafında kaosu ve savaşı finanse eden bir batı aklından söz etmek mümkün. Emperyalizm bu savaştan beslenmeye devam edecek mi?
Şimdi orada bir şey söyledin ya, o çok önemli. Şunun adı altında dedim. Yani adı altında var ya onlar, o saydıkların, yani mesela iklim diyor, demokrasi diyor, insan hakları diyor, barış diyor, o diyor, bu diyor. Yani bu dünya barışı dediği zaman o adın altında onlar ne yapıyorları, bütün genç kardeşlerimiz o adların altında ne yapıldığını ya da onların neyi örttüğünü çok iyi araştırsınlar. Çünkü bu gerçekten ciltler dolusu kitap yazılacak bir şey. Yani ana sorudan önce bu tarz yani demokrasi, insan hakları, dünya barışı bilmem ne gibi şeylerin, bu tip palavra lafların arkasında kan operasyonları var. Onları gizlemek için bu laflar ediliyor. Öncelikle bunu unutmasın genç arkadaşlar. Bunların altında finans çeteleri var. Bunların altında finansal harp denilen şey var. Ve bütün dünyada burada salıncak gibi sallandırılıyor zaten şu anda. Valla nereye gidiyoruz dersen, yani zor bir soru sordun. Ben de bilmiyorum nereye gidiyoruz. Çünkü şimdi önümde şey var, 97'de benim her konuşmada bir tekrarladığım Zbigniew Brzezinski'nin, yani bu derin Amerikan devletinin babalarından, ölmüş, öldü şimdi ama Büyük Satranç Tahtası diye bir kitabı vardır. Orada ta 1997'de söylediği sözler var. Orada diyor ki bizim için diyor en tehlikeli senaryo Çin'in, Rusya'nın ve İran'ın, yani bunlardan oluşan birleşmiş koalisyondur. Eğer karşımıza böyle bir büyük koalisyon geçerse bizim için çok tehlikeli olur. O nedenle Amerika Avrasya satranç tahtasında hangi oyuncuları manipüle edecek, hangi oyuncuları nereye koyacak ve onlar arasında nasıl dengeler yaratacak, bunu çok iyi hesaplamalıdır demiş Brzezinski. hani hepimiz aynı şeyi söylüyoruz ya, bu emperyalist çakallar için Birinci Dünya Savaşı tam bitmemişti. İkinciyi çıkardılar. Şimdi ikinci de tam tamamlanmamıştı. Dolayısıyla üçüncü bir paylaşıma sahne oluyor bütün dünya. Rusya, Çin ve Avrasya'nın diğer ülkeleri, diğer büyük güçleri de daha öncekinden biraz daha farklı üsluplarla, daha farklı yollar deneyerek bir araya gelmeye çalışıyorlar. Aralarında itişme ve kakışmalar olabilir ama bir araya gelmeye hiç bu kadar, yani bizim bildiğimiz kadarıyla hiç bu kadar bir araya gelmeye çalışmamışlardı. Geçenlerde sen tabii izledin, hatta galiba programda söyledin diye hatırlıyorum. Medvedev, yani eski Cumhurbaşkanı Rusya'nın. Medvedev çok ilginç bir beyanatta bulundu. Dedi ki yeni bir askeri ittifak doğacak çok yakında. Bunu da bilsinler dedi. İsim vermedi ama yani İran, Venezuela'yı kastettiğini, Belarus'u kastettiğini, işte Kuzey Kore'yle zaten bağları var. Çin'le zaten ortak askeri tatbikat yapıp duruyor. Fakat şöyle demiş, burada önümde okuyorum. Uzun süreli bir çatışma durumunda, işte bu insanın tüylerini diken diken ediyor ve senin sorunla ilgili. Uzun süreli bir çatışma durumunda, demek ki bu böyle bir öngörü var. Amerikalılardan bıkmış ulusları ve onların, bu da çok ağır bir laf, hadım edilmiş köpeklerini içerecek yeni bir askeri ittifak ortaya çıkacak. Yani tam tamına cümlesi böyle, yeni bir askeri ittifaktan bahsediyor. Uzun bir çatışma durumunda diyor. Fakat şu andaki duruma baktığımızda, ki sen sık sık bunun bütün o sahadaki detaylarını veriyorsun zaten. Yani birçok yerde okumak da mümkün. Doğruysa eğer, Ukrayna sınırlarında 541 Rus askeri olduğu söyleniyor şu anda ya da o civarda. 5000 zırhlı savaş aracı, yüzlerce taktik, balistik füze veya işte tanklar vesaireler falan. Ve Ukrayna yetkilileri deniyor ki Bakhmut'ta batağa saplandık, hareket edemez haldeyiz gibi bir takım Amerikan medyasına da düşen generaller arası konuşmalar var. Bunlara da şahit oluyoruz. Batağa saplandık. Hatta Amerikalılar diyor ki Ruslar stratejik inisiyatifi tamamen ele geçirdi ve konuşlandırılan yüz binlerce askerden bahsederek diyorlar ki bunlar tamamen ele geçirdi ve onların stratejisi daha yürüyen bir strateji. Ve bu şekilde Ukrayna ikiye bölünene kadar, yani Dnieper'e kadar, Donbas'tan geçtikten sonra oraya kadar gelinecek ve bu iş devam edip gidecek. Bu bir cephe. Yani burada NATO ile Rusya'nın burun buruna geldiği cephede durumlar böyle. Yani Ukrayna'nın da ezilip sersefil edildiği cephede durumlar böyle. Çok yakın bir zamanda da bu savaşın bitecek gibi göründüğünü kimse söyleyemez. Ama bunun dışında da bütün dünyada küçük küçük savaşlar var. Ve küçük küçük de tetiklenen savaşlara da şahit oluyoruz zaten. Dolayısıyla pek güzel bir cevap veremiyorum soruna sanki. Öyle görünüyor yani. Daha da büyüyor gibi bir nükleer bir ateşlemeden bahsedenler de giderek çoğalıyor. Bu da son derece can sıkıcı doğrusu.
Küçük küçük savaşlar dediniz. Bununla ilgili bir sorum olacak. Merak ettiğim çok önemli konu var. Sizin fikrinizi merak ediyorum ama. Az evvel çeşitli askeri ittifaklardan bahsettiniz. Bu Amerikan geniş anlamda Batı emperyalizmine karşı. Bir ayağı da zannederim finansal dünyada yaşanıyor. Örneğin BRICS önümüzdeki yaz artık kendi para birimiyle, ortak bir para birimiyle hareket etmeye
çalışıyor. Evet, açıkladılar. Güney Afrika'daki toplantıda, yani BRICS Başkanı Güney Afrika şu anda. Ve Güney Afrika'daki toplantıda yeni bir para birimiyle ve hatta BRICS artı diye bir şey söylendi. Çünkü oraya girecek olan Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkelerden de bahsediliyor. Yani onların da detaylarını tam bilmiyorum ama RR diye bahsedilen, işte bir sürü R'ler var ya, hepsinin rubleri, riyad falan devam ediyor. R'lerden oluşan bir para birimiyle bundan sonra ticaret yürütecekleri. Onun dışında da işte sen gayet iyi biliyorsunuz herhalde, Hazar Denizi kıyısındaki Astrakhan'da zaten değişik bir para birimiyle şu anda bütün ticaretin yapıldığı söyleniyor Rusya'dan. Yani dolar hakimiyeti belki hemen değil ama süreç içinde gidecek gibi görünüyor. Bu da herhalde bunlar için büyük bir korkulu rüya.
Özellikle Haziran ayındaki Amerikan borç ödemeleri, ki ödenemeyecek borç ödemelerini de göz önüne alırsak zannederim altına dayalı bir para sistemine bu bahsedilen geçmesi tüm evet. dengeleri
bunu açıkladılar da açık açık söylendi.
Evet. Burada çok ilginç bir şeyden bahsettiniz demin. Hemen oradan bir soru sormak istiyorum. Birinci ve ikinci paylaşım savaşı da Avrupa merkezli başladı. Bir üçüncüsünün evet. de farklı bir coğrafyada başlamasını beklemek pek Hayır, doğru değil.
Evet.
Yani,
evet. Almanya baktığı zaman geçen gün zaten Almanya'dan yayın izledim o yayını. Son derece önemli bir yayındı. Değişik evet. ülkelerden, İtalya'dan, Almanya'dan, İsveç'ten arkadaşların katıldığı yayında. Gayet güzel anlatmışlar. Buradan da tavsiye edelim o yayını izlesinler. Adı neydi? Yayını unuttum şimdi ama. Yani evet. bu Musa'nın da katıldığı, senin de şey yaptığın yayını çok önemli buluyorum. Yani Avrupa kaynıyor şu anda. Bir de çok ilginç bir şey var. Mesela Avrupa kaynıyor. Avrupa'da zorluklar var. Avrupa özellikle Almanya hedefe konmuş durumda filan dendiği zaman birileri hemen Türkiye'deki olayları kapatmak için onlar bizi kıskanıyor. Bak Avrupa kötü mü diyorsun gibi laflar eden arkadaşlar oldu. Öyle bakmasınlar. Gerçekten Avrupa'da büyük bir zorluk var. Avrupa gerçekten NATO belasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Ve işin içinden nasıl çıkacağını da biliyor gibi görünmüyor şu anda.
Yıllarca Amerika'yı, Amerikan toplumunun gücünü Afganistan dağlarında, Irak çöllerinde yitirmesini sağlayan küreselci akıl şimdi de Avrupa'ya kafayı takmış durumda.
Evet,
biz bu programda sınırsızda yayın yapan tüm arkadaşlar bir araya gelip Avrupa'dan İrlanda, İsveç, İtalya, Almanya gibi ülkelerden katılımcılarla bir program yaptık. Bunda bunu tekrarlayacağız. Bir nevi bir uyarıydı bu. Yani
onu söyleyeceğim. Yani sürekli tekrarlanması lazım. Bu arkadaşlar yerelde olayın ne olduğunu bildikleri için evet. ve bütün yerel medyayı da izledikleri ve nasıl çarpıtıldığını iyi bildikleri için böyle yayınlar da pek yapılmadığı için çok değerliler. Ellerine sağlık.
Burada emperyalizm sadece Rusya-Ukrayna savaşı ile yetinmeyecek gibi görülüyor. İşte Balkanlarda bir şeyler hazırlanıyor, kokusu çıkmaya başladı ama şu ara sanki Kafkaslar'da özellikle Azerbaycan'ın merkezi oturtulduğu bir yanda Ermenistan ki Amerikan ve İngiliz istihbarat başkanlarının artık neredeyse ayda bir uğradığı bir Erivan, bir tarafta iç karışıklıklarla perişan edilen zaten yönetim olarak akıl sağlığı da yerinde olmayan bir İran ve ortada Azerbaycan. Kafkaslar'da emperyalizm bir şeyler hazırlıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
Evet yani çok tehlikeli görüyorum bir defa bizim açımızdan yani Türkiye açısından çok tehlikeli görüyorum. Çünkü biz hani bir millet iki devlet olarak Azerbaycan'la adım adım beraber yürüyen bir devletiz. Ve Azerbaycan'la daha önce de bunun değişik versiyonları konuştuk. Bekliyorduk böyle bir oyunu. Ne oluyor? Şimdi birdenbire böyle İran üzerinden başka bir oyun ortaya konmaya başladı. Bu ne demek? İran Ermenistan'la beraber hareket ediyor. İşte Azerbaycan ilk defa tarihinde bir İsrail şeyi açtı. İsrail elçilik açtı filan. Yani o onun sinirine dokunuyor, o onun sinirine dokunuyor. Fakat burada ne oluyor? Türkiye ile Azerbaycan'ın müthiş birlikteliği yani tek millet, iki devlet olmamız ve bir yandan da bizim Rusya, İran, Suriye, Türkiye dörtlüsü olmamız arasında yani Türkiye ile bütün bu dörtlünün ve Azerbaycan'ın arasını bozmak için muhteşem bir fırsat çıkmış gibi görünüyor İsrail ve Amerika'ya. Son dönemlerdeki, bilmiyorum duydun mu bugün 8 füze yedi Musul'daki Türk evet, askeri tamam. üssü. Yani bir yandan oraları birileri vuruyor. Kimin vurduğu belirsiz. Bir yandan işte malum 29 Ocak'taki İsfahan'da İran'a yapılan saldırılar var. Bir yandan Azerbaycan elçiliği vuruluyor. İçeri girip saldırıya vuruyor. Yani bütün bunları tek tek olaylar halinde değil bir bütün olarak görmekte fayda var. Ve bütün bunların da arkasında kimin olduğu faili belli olaylar diye düşünüyorum ben. Yani bunları eğer birbirine katarlarsa olacak olan gerçekten bu ülkelerin arasını bozmak için mükemmel fırsat olabilecek. Burada şeyi hatırlamakta yani tarihe bakmakta çok yarar var. Tarihte gayet iyi biliyorsun Mahir bir Kafkas Seddi'nden bahsedilir. Yani 100 yıl önce İngilizlerin projesi olarak ortaya konmuş bir Kafkasya'ydı. Yani Kafkasya'daki ülkelerin İngiliz projesine, İngilizlerin denetiminde bir İngiliz projesi olarak Türkiye ile Sovyetleri ayırmak için oraya konuşlanması ve içerideki adamları buna uygun olarak kullanması projesi vardı. Bunu merak edenler mutlaka bunu okusunlar. Çünkü bana babamın anlattığı bir şeydi, çok ilginç. O yüzden benim için özel bir anlamı var bunun. Ve daha sonra da çok dikkatle Dağıstan'a giderken incelemiştim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani adamlar aslında bayat numaraları kullanıyor. Yani yine bir Kafkas Seddi ile karşı karşıyayız. Oraya bir yani şöyle derlerdi. Avrasya bir ya da Asya bir gövde gibi düşünülürse bunun başı Avrupa'ya doğru uzanmış olan Türkiye'dir. Bu ikisinin ayrılması gerekir. Eğer yani emperyalistler için eğer ayrılmazsa büyük sorun oluşturur bu. O nedenle yani bunu Kafkas Seddi'ni 100 yıl önceki İngiltere'den sonra şimdi de Amerika denemeye alıyor. Bunun üstünde uğraşıyor ve aynı 97'de Brzezinski'nin dediği gibi küçük küçük oyunlarla bütün bu ülkeleri stratejik oyunlarında diyor ya manipüle etmen lazım. İşte o manipülasyonlarını yapıyor uzunca bir zamandır. Buna düşmemek için elden gelen her şey yapılmalı.
Şimdi bu noktada önemli bir manipülatif davranış var. Bunu gözlemlemekte, anlamakta gerçekten çok duru ve aykırı bir bakış açısı gerekiyor. Şimdi Türkiye ile Rusya arasında adı konulmamış ama birbirine bir mesafeye kadar müttefiklik ilişkisi olmasa da mevcut batıdan gelen tehlikeyi anlama noktasında bir fikri birlik oluşmuş gibi görünüyor. Bunun kırılacağı iki nokta var. Bunu kırmak istiyorsanız ya Kafkaslar'ı ya Balkanları kullanacaksınız. Fakat bu defa da Kafkaslar'da bunu dikkat ederseniz birkaç ay önce bir denediler. Özellikle İran'la Azerbaycan arasındaki sürtüşmeyi, Ermenistan'ı tekrar savaşa sokmak konusunda.
Hatta o zaman konuşmuştuk ve sen demiştin ki eğer Ermenistan'da bunu Azerbaycan'da yaptıkları anda Rusya bir hataya düşüp de bu sefer Balkanlar'da tuhaf hamlelere girişirse o zaman çok korkunç ve geri dönülmez bir yere gidebilir. Tam evet. Dediğin gibi
ama
şu anda.
Şimdi geçtiğimiz bir aylık sürede, bir buçuk aylık sürede bir el yükseltildi. O elde İsrail. Şu anda bir mantıkla İsrail'i Azerbaycan'la aynı kefede ve müttefiklik ilişkisi içerisinde değerlendirmek için toplumlara inanılmaz bir manipülasyon yapıyorlar.
Evet, Azerbaycan, Türkiye-İsrail üçgeni oluşacak yakında. Evet.
Bunda iki şey amaçlıyorlar. Birincisi olası İran-Azerbaycan huzursuzluğu veya çatışmasında İran'ı adeta İsrail'le kapışıyormuş gibi göstermek. İkincisi de Türk toplumundaki gerçekten İsrail'e yaptığı o terör davranışlarına olan tepkiyi Azerbaycan üzerinde kullanmak amacı güdülüyor. Ne yapılırsa yapılsın çıktığı yer tabii Türkiye ile Rusya arasındaki şu anda bir nevi bir stabilite yakalamış ilişkiler olsa gerek de bunlar niye Davos'tan sonra başladı şimdi? Çok ilginç bir Davos yaşadık. Siz neler gördünüz Davos'ta?
Davos başlamadı. Yani aslında bunlar devamlı kurcalanan şeyler. Evet. Yani Friedman'ın kitabında da var. Brzezinski'de de var. 1940'larda var. Hatırlayacaksın 2019 Rand Corporation'ın şeyinde var. Raporunda var. Şimdiki raporda var. Yani aslında başından beri gıdım gıdım işte Avrasya kuşatması, Rusya'nın kuşatılması, Türkiye'nin kuşatılması. Yani belli bir amaç var ve bu amaç çerçevesinde gidiyorlar. Ama bunun tek bir yolu var. O da bu güçlerin yani bence buradaki en önemli güçler işte Rusya'dır, Türkiye'dir, İran'dır. Bu güçlerin birbirine temaslı, dirsek temaslarını kesmeden ve bu oyunlara düşmeden gidebilmeleri lazım. Her ne kadar yani benimsemiyorsak da İran'daki rejimi veyahut da şunu bunu, önemli değil. Başka bir düzlemde konuşuyoruz. Bu düzlemde nasıl onlar çeşitli oyunlar kuruyorlarsa bizim de bu diplomasi oyununu çok iyi oynamamız ve kendi çıkarımıza uygun davranmamız lazım.
Evet, bu konuda da ilginç bir yaklaşım var. İran'daki rejimi kabul etmek elbette mümkün değil. Aklı başında yani Irak'ta da Saddam'ı kabul etmek mümkün değildi. Evet. Ama Saddam'a rağmen Amerika geldiği zaman İran'ın ne hale geldiğini gördük. İran'da da farklı bir şey olmasını bekleyemeyiz.
Daha farklı şimdi, bakmamız gerekiyor. Yani daha geniş bakmayı öğrenmek lazım bir de.
Elbette. Bir noktada da dünyada gündem çok başka. Türkiye'de ana akım medyanın insanlara pompaladığı suni seçim, cıvık cıvık siyasal ayak oyunları vesaire çok başka. Bu da inanılmaz bir şey ama bir de dünyada bir aşı tartışması başladı. Banu Hanım, özellikle Almanya özelinde aşılarla ilgili...
Şu aşıya girmeden Davos'la ilgili şunu söyleyeceğim genç arkadaşlara. Çünkü bazen konuşmalar oluyor burada da. Yani diyoruz ki işte bunun başında bir Klaus Schwab var ya, hani böyle şey filminden çıkma gibi, uzay filminden çıkma gibi korkunç ötesi görüntüsüyle bir Klaus Schwab var. Kissinger'ın talebesi. Ondan sonra işte bu bütün zenginler kulübünün başında... Ben geçen konuşmamda da söyledim, ne olur şunu sorgulasınlar, yani World Economic Forum, Dünya Ekonomi Forumu nedir bu? Niye dünya bu? Hangi dünya bu diye sorsunlar. Çünkü bu dünya zenginler dünyası, küresel çete dünyası. Bunun içinde bütün dünyayı ele geçirip kendileri için yönetmeye çalışan bir takım insanlar var, bir takım şirketler var, onların başındakiler falan var. Ve bu zenginler kulübünün amacı küresel bir tasarım ve bu, yani hep söyledik, aşılarmış, bilmem nelermiş, şunlarmış, bunlarmış, hep bunlar küçük küçük bu işin içinde kalan küçük göstergeleri bunun. Ben şeyi burada önümde tutuyorum. Ana temalarına baktım da o kadar komik ki, yani oldu bitti, biliyorsun bizden de Ali Babacan gitti siyasi olarak o Davos'a falan. Evet. Konuştuk Davos'tan şundan bundan da. Bir de şey dedi, hatta çok inanılmaz laflar etti. Bizim ne kadar önemli olduğumuzu umarım anlarlar falan gibi, gene böyle müthiş aşağılık kompleksi kokan laflar da etti Ali Babacan. Fakat yani bu Davos ya da öbür adıyla Dünya Ekonomi Forumu'nu çok iyi araştırsınlar. Çünkü bunun içindeki adamlar bize bir takım komplolarla, diyorlar ya biz konuştuğumuz zaman komplo teorisi, bir takım komplolarla gelen heyetler var dünyada ve bunların açtığı şeylerle karşılaşıyoruz devamlı. Mesela Klaus Schwab'ın, yani Dünya Ekonomi Forumu'nun başındaki adamın kurduğu bir örgüt var. Bu örgüt çok önemli bir örgüt. İngilizcesi Young, genç, Global Leaders, yani genç küresel liderler. Bir başka örgüt kurmuş.
Klaus Schwab'la da genç liderler lafı yan yana gelince bayağı yani, yaşında galiba.
Bir başkası var, o da Global Shapers. Buna benzer bir sürü örgütler kurmuşlar. International Kriz Grubu'nda da bunlar var. Şimdi bu bunlardan haberdar olsun genç kardeşlerimiz. Çünkü bu adamlar, bu örgütler, mesela Young Global Leaders dendiği zaman genç küresel liderler, şu anda Merkel'den Macron'a, Trudeau'dan Tsipras'a, hepsi o gruptan çıkma. Genç küresel liderlerden çıkma. O nedenle yani o kadar da basit değil. Yahut da bizim de içeride birçok tanıdık isimler var buralara girip çıkan ve ondan sonra birden inanılmaz yükselişler gösteren. O nedenle bunları küçümsemesinler de. Oturup bunları incelesinler bence ve kimin kim olduğunu görev edinsinler. Çünkü mesela gerek Young Global Leaders gerekse öteki, yani bu Global Shapers, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Adana'da falan, çeşitli illerimizde, Erzurum'da, hepsinin tek tek şeyi var. Girip bakabilirler yani internette. Hepsi otel belirlemiş, buyurun bu otele konuşalım diyor. Bunlar 15-16 yaşındaki gençleri çağırıyorlar. Orada işte onlara ikramlarda bulunuyorlar büyük otellerde ve onları anladıktan sonra bütün dertlerinizi paylaşalım, İngilizce öğretelim, ne arzu ediyorsanız konuşun, burada buluşun, biz paraları ödeyelim falan şeklinde, yani böyle girişiyorlar. Bu kadar net, bunlardan haberdar olup bunların ne olduğunu da öğrenmek ve ona göre de oyun bozmak gerekiyor. bu arada, yani yeri gelmişken bunu da söylemek istedim. Bu şeyde Davos'ta en ilgimi çeken şeyi burada size bir söyleyeyim. Orada işte malum 3000'e yakın adam geldi. Bilmem ne oturdular. Yine dalgalarını geçtiler, konuştular. Lak yok, bir şey yok. Ama risk raporları yayınlandı. Ve bu risk raporlarında çok karamsar bir tablo çizildi. Yani pandemide nasıl bir korku tablosu çizdilerse risk raporlarında da çok fazla işte hızla kötüleşecek bir dünya. Parçalanmış dünyada işbirliği zaten ismi. İşte o parçalanmış dünya dediği Rusya ve Çin'e karşı batı zaten. Bu giderek kötüye gidecek. Önümüzdeki sene daha da kötü olacak. İşte 2023 berbat geçecek. Haziran'dan sonra nefes alamayacaksınız, gıda bulamayacaksınız. Bilmem ne filan. Yani böyle bir tabloyu da kafamıza koydular, gittiler. Bu seneki Davos'ta böylece bitti. Aşı dedin. Aşıyı da biraz konuşmak istiyorum.
Ya aşı yani, konusunda şöyle.
Aman gibi yani, haberden sonra herhalde şey yaptın
onu,
değil mi?
Onu şu amaçla sormak istedim. Çünkü dediğiniz gibi özellikle Kafkaslar'da kullandıkları politik yöntemler, o akıl oyunları. Ya zannederim Cambridge'den Oxford'dan artık zeki çocuklar da mı çıkmıyor? Ne oluyorsa eskiden daha böyle bir şeytanlıklarında bir zeka vardı. Şimdi aynı şeyleri alıp copy paste yapıyorlar. Yani çok tembelleşti. İşte,
2003'teki renkli devrimlerde kaldılar değil mi? Daha yaratıcı bir şey yok yani.
Yok gelmiyor. Yaratıcı hiçbir şey yok. Bu aşı da yani ne ettiler, ne yaptılar? 1-2 yıl dünyayı kasıp kavurdular ama ortaya çıkan korkunç bir gerçek var. Şimdi Almanya'da binlerce insan tazminat başvurularında bulunuyor. Bild bu konuda çarşaf çarşaf haberler yaptı artık ortalığı. Ve bu aşının bulunmasıyla ilgili olarak yerlere göklere konulmayan karı koca Türkiye asıllı
İngiltere'ye gitmişler.
Şimdi de İngiltere'ye kaçmaya çalışıyorlar. Ne oluyor yani cidden?
İngiltere'ye gitmişler. Valla yani benim önümde rakamlar var. Sende de vardır mutlaka bunlar. Yani bir sürü rapor çıktı ortaya Mahir. Çok raporlar çıktı ve bu raporlarda yani tromboz, miyokardit, kardiyak arrest bilmem ne yani o yok. Birçok hastalık ve birçok ölüm. Yani insanlığa karşı işlenmiş.
Şöyle dün yaptığımız Hamza Yancıoğlu ile yaptığımız yayında bu veriyi verdik. Kalp kası ve kalp zarı iltihabı kayıtları yıllara göre. Yani inanılmaz evet, bir şey.
Bende de yaklaşık 80 sayfalık Mercola'nın, Dr. Joseph Mercola'nın kayıtları var. Orada da yıl yıl ve ülke ülke 2020 Haziran'ında aşı ne zamandı? 21 mi 20 mi unuttum şimdi.
20'de.
O yani o yazın başında aşının vurulmaya başladığı 3 ay sonraki aylarda nasıl bir ölüm şeyi olduğu bütün grafikleştirilmiş. Yani inanılmaz bir şey var bu insanlığa ve çocuklara karşı özellikle çünkü çok bebek ölümü olmuş. Büyük bir suç bu. Herhalde bunu ödeyeceklerdir. Fakat şöyle bir haber var. O önemli. Şimdi diyorlar ki, Mercola diyor ki 2023'te diyor bir şeye koyacaklar. Aşıyı bir onaylama prosedürüne koyacaklar ve 2024'te bu eğer onaylanırsa 2023'te 2024 itibariyle pandemi anlaşması yapılacak ve bu pandemi anlaşmasıyla herkes mecbur kalacak. Bu zehirli sıvılarla yüzleşmeye gibi çok tehlikeli bir laf ediyor. Benim burada yani beraber şöyle bir üstünde duralım 5 dakika dediğim bir şey var. O da bu işin Mercola'nın yani Doktor Joseph Mercola'yı takip etsinler zaten. Joseph Mercola'nın altını çizdiği çok önemli bir şey var. O da benim geçenlerde söyledim sana benim ilgiyle üstünde çalıştığım bir konu var propaganda konusu. Bu propaganda konusunu bu aşı üstünden anlatmış. Fakat müthiş bir şey gerçekten. Yani diyor ki bakın diyor bu diyor mükemmel bir propaganda savaşı diyor. Yani aşı olayını tek başına alın diyor. İşte diyor bunu anlarsak belki başımıza gelecek olanlara direnebiliriz diyor. Çünkü öyle bir acımasız ve bilim dışı COVID önlemlerinin ilk etapta uygulanmasına izin veren şey propagandaydı diyor. Yani karşımızda bizim sevdiklerimiz, ailemiz, bizi tanıyan, bizimle yola çıkan insanları bulduk biz. Yani karşıt görüşlerin propagandasıyla biz ikna olduk. Ve yani insanları öyle bir ikna ettiler ki herkese de hayır. Ben bile en başında bekledim. Yani bu tıbbi bir olay, ben bilmiyorum falan dedim. Öyle bir durumda bıraktılar ki insanları, en zararlı şeyleri uygulattılar. Ve müthiş bir kitlesel propagandayı dünyada sahneleyebildiler.
Maalesef.
Diyor ki bugün 3 yıl sonra onu okuyacağım. Covid'in psikolojik bir operasyon olduğu gayet net ve açık ortadadır. Yani en geç 2022'den beri diyor Covid soğuk algınlığı gibi başka bir endemik solunum yolu enfeksiyonundan başka bir şey olmamasına rağmen Covid aşılarında virüsün bulaşmasını ya da yayılmasını hiçbir şekilde engellemediğine dair elimde yığınla kanıt olduğu halde kimseye anlatamadık derdimizi tam olarak diyor. Çok zor anlatabildik diyor. Bu yani gerçekten Covid olayında bu Davosçular, işte küresel çete bir amaç için araç olarak bu sıvıları kullandı. Bunu da açık evet. ve net olarak
alakalı. Küresel deneyim tarihindeki en büyük propaganda başarısı diye düşünüyorum.
Evet, çok öyle başarılı. Öyle
yani. Propaganda dehası.
Çok deha, gerçekten deha bir olay. Herkes bunları taktı, herkes şunu yaptı, herkes bunu yaptı. Kimse dinlemedi. Aksini söyleyenlere deli gözüyle bakıldı. Ve anayasal hak ve özgürlükler askıya alındı, evlere tıkılındı.
Şunu bir belirtelim de bunu ifade ettiğimiz zaman bir yanlış anlaşılma oluyor. Arkadaşlar böyle bir hastalık var ve insanların ölümüne de neden oluyor. Evet. Burada itiraz konusu şu sıvıların vücuda zerk edilmesi benim hasta birey olarak bu aşıyı vurduktan sonra veya vurduktan sonra hasta olduğumda yayılması duruyor mu? Ben başkasına bulaştırmam duruyor
hayır.
mu? Soru bu.
Evet.
Bu
evet.
sorunun cevabı koca bir hayır. Bu durumda da bu aşıların vurulması, bu sıvıların vurulması insanın özgürlüğüne bırakılmalıydı. Yoksa böyle bir hastalık yok, evet. insanları evet. öldürmüyor. Kimsenin böyle bir iddiası
yok. Şimdi zorunlu olarak herkese yapmaktan bahsediyorlar.
Evet, aynen.
Bu çok
aynen.
tehlikeli. Bir de yani şu var, insanlar o kadar yani öyle bir korku tüneline sokuldu ki toplumlar. İnsanların çoğu sorgulayamadılar, sorgulamaktan da korktular. Yani korkunun yayılmasına bir örnektir tarihte bu diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Şimdi diğer konuma geçmek istiyorum. Bu özellikle manipülasyon ve propaganda aracının kullanılması, efektif bir şekilde kullanılması noktasında belki de bir soru beliriyor. Şimdi emperyalizm, küreselcilik bu tarz politikalarını uygularken... Hakikaten belki de emperyalizmin en güçlü olduğu yan bu. Hedef coğrafyalarda işbirlikçi bulmakta, yandaş bulmakta, kullanılabilir beyin bulmakta hiç zorluk çekmiyorlar. Bu konuda da ciddi bir rezervleri var gibi görülüyor. Yani emperyalizm evet bir yeri karıştıracaksa orada mutsuz bir kitle olması lazım kesinlikle. Ama aynı zamanda o coğrafyadan çok da işbirlikçi devşirebiliyor. Gençleri nasıl koruyacağız?
Onun cevabını yani Mustafa Kemal Atatürk vermiş aslında. Yani milli bir eğitimle öncelikle gençlerimizi koruyabilirdik. Şimdi milli bir eğitimden söz etmek mümkün değil. O yok. Ben bunu Rusya'ya gittiğimde Ruslara sormuştum. Çok ilgimi çekti. Orada bir gençlik grubuyla tanıştım. Granada diye galiba.
Granada etkilendim. Biliyorum.
Orada çok etkilendim onlardan. Çünkü... İşte küçük böyle mahallelerdeki okullarda akşam 7'den sonra bütün aileler gelip birleşip çeşitli müzik aletleri falan çalıyorlar ve orada bambaşka bir hava oldu. O beni çok etkiledi. İnanamadım böyle bir şey nasıl olabiliyor diye. Bütün anneler, anneanneler falan gelmişti. Orada bana uzmanlardan biri dedi ki biz dedi mesela etki araçlarına bakıyoruz ve etki araçlarının daha yani yasaklama yoluyla değil ama daha etkilisi hangisi olabilir diye bakıp mesela televizyonu sormuştum ben daha çok. Televizyonda çok korkunç diziler var bizde. O zaman da işte dinastiler bilmem neler farklı ya böyle şeyler. Pembe diziler falan bunlardan nasıl. hakikaten hiç anlamadığım halde oturup Anna Karenina'yı seyretmiştim ben Rusya'da, Rusça bilmediğim halde. Biz de daha iyisini yaparak bundan yırtmaya çalışıyoruz biraz. İşte elimizden geldiği kadar özel işte sivil toplum ya da demokratik kitle örgütleri kurarak anlatmaya çalışıyoruz. Ama öyle bir dönem ki o kadar hızlı yayılan ve o kadar çabuk gençleri özellikle de ekonomik sorunlar olduğu zaman ellerine geçiren ekipler var ki şu anda hele Türkiye'de ben bunları birebir görüyorum. Mesela Atatürkçülük adı altında batıya el açan, hibe alan o kadar çok insan var ki, o kadar çok dernek var ki mesela. Bunlarla başa çıkmak gerçekten çok zor, ancak çok organize bir şekilde herkesin böyle medyadan falan da değil yüz yüze gelerek bütün şehirlerde belli örgütlenmeleri gerçekleştirmeleri lazım diye defalarca söyledim. Bunun örneklerini verdim. Kendim yapmaya çalışıyorum şu anda. Bu çok önemli. Bir de propaganda demişken biraz önce orada bir şey var. Clark Barnes diye bir adam var. Onun bir lafını okumak istiyorum. Yani bu da propaganda ile ilgili. Çünkü gençliğin götürülmesi de bir yerlere, kafaların alınması da, yani o duvarına Lady Gaga'nın ya da Michael Jordan'ın resmini asması da propaganda veya işte soft power denen yumuşak güçle ilgili. Diyor ki Clark Barnes, propaganda analisti diyor kendine, özgür olmak istiyorsanız propagandanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenin ey gençlik. Yani klasik retorik için tartışma yoluyla ikna ile ilgilidir. Tartışırsın, mantığa hitap edersin diyor. Bu kolay. Mantık yani devreye girer ama propaganda öyle değil. O temel içgüdülere hitap ediyor. Hı hı. Yani bu çok önemli. Çünkü Edward Bernays mesela işte 1928'de propaganda kitabını yazmış. Daha sonra Hitler filan, Hitler'in adamları kullanıyor ya. Yani orada mesela çok çarpıcı bir örnek vardır. O 4 Temmuz'da diyor kadınlara, jartiyerlerinizin içine şeyi koyun, sigaraları. Lucky Strike, çünkü gelmiş Edward Bernays'e, ya ben batıyorum, erkekler sadece sigara içiyor, kadınlar içmiyor deyince 4 Temmuz'da diyor kadınları koyuyor öne, böyle şey kadınlar özgürlük isteyen işte onların çeşitli derneklerinden birkaç kişiyi koyuyor. Bir yürüyüş yapacaksınız ve diyor oradan yürürken birdenbire jartiyerlerinizden çıkardığınız ağızlıklı sigarayı, Lucky Strike'ı ağzınıza koyup işte yakacaksınız çakmaklarınızla ve onlar sizin torch of freedom olacak. Yani şeyiniz olacak, özgürlük meşaleniz olacak. Sembolü. Ve bu kadınlar için o dönemde müthiş bir özgürleşme, erkeklerle aynı eşit haklara sahip olma gibi geliyor. Şimdi burada adamın söylediği beni çok ilgilendiriyor, çünkü diyor ki hani normal tartışma mantığa hitap eder ama bunlar mantıkla ilgileri yok. Propaganda en temel içgüdüye hitap eden bir tür bilinçaltı manipülasyondur diyor. Bak Mahir, bu çok önemli. Yani bilinçaltı manipülasyonlarla gidiyorlar bunlar. Ha. Nasıl başa çıkacağız? Bunu oturup düşünmeliyiz, bulmalıyız yani. Biz de çıkıyoruz böyle anlatıyoruz işte, bakın öyle dedi Atatürk, şunu söyledi, bu bunu dedi, böyle yapmamız lazım. Bu gidiyor, ondan sonra oradan bambaşka bir işte ne bileyim basketbol efsanesiyle ya da çok güzel bir kadınla ya da işte başka bir yakışıklı adamla falan bambaşka bir mesajlar bütünüyle ortaya çıkıp dağıtıyorlar olayları. Yani bu... Bu çok önemli. Ama sürekli yayın yaparak gerçek yüzler ortaya konabilir. Farklı ve zeki yayınlar yapmamız lazım diye düşünüyorum. Böyle kuru olmayan, daha zeka kullanılarak yapılan şeyler gerekiyor. Daha çok belki film üretmek gerekiyor. Daha çok senaryo yazmak gerekiyor, bilmiyorum.
Şimdi Türkiye ile ilgili önemli bir sorun var ama öncesinde değerli izleyicilerimiz, lütfen sınırsız abone olun. Size elimizden geldiğince doğru ve yerinde zamanında bilgileri iletmeye çalışıyoruz. Bu konuda bize verebileceğiniz en büyük destek abone olup yayınlarımızı izlemek olacaktır. Bu konuda bize yardımcı olacağınızı, destek olacağınızı umuyoruz. Şimdi Banu Hanım, dünyada Batı ile Doğu arasında artık fay hatları kırılmış, dünya yeni bir yere gidiyor. dünyayı anlama konusunda herkes harıl harıl okuyor. Bütün dünyadan aklı başında stratejistler, gazeteciler yeni dünyayı anlamak için çabalıyor. Buna siyasetçiler de dahil. Fakat bizde her şeyi okumada bir zorluğumuz olduğu gibi bu boğazlaşma, bu yeniden kurulan dünyada Türkiye bu sürece belki de son yüzyılın en önemli yılı olacak 2023 yılına sefalet dolu siyasi iç hesaplaşmalar ve bir seçim süreciyle giriyor. Bir bahtsızlık mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama yani Türkiye bu girdabı göremiyor muyuz veya bu girdaptan nasıl çıkacağız? Önümüzdeki tehlikeleri ne görüyorsunuz? Önümüzdeki hangi tehlikeler size daha yakın geliyor?
Artık yani aslında hani göremiyoruz diyemeyiz.
Demin mesela dedik ya hani Ali Babacan Davos'a gitti. Ya yeni bir dünya var, senin ne işin var Davos'ta da diyemiyoruz. Veya muhalefet lideri gidip Amerika'da biz bu savaşta Ukrayna'nın yanında yer almalıyız.
Yanındayız
diyemiyoruz. Zaten felaket durumda. Yani
en önemlisi mesela biz iktidarı niye eleştirdik bunca zaman yani? En başında anayasayla oyunlar vardı. Anayasa üstüne oyunlar vardı. Bir, yani anayasanın değiştirilemez dört maddesi üstünde oyunlar oynandı. İkincisi 1921 anayasası diye Tayyip Erdoğan ortaya çıktı. Şu anda biz muhalefetiz diye ortaya çıkanlarda 1921 anayasası görmeye başladık. Bu durumda bütün millet yani aman ekmek yağ edebiyatı var ya aman ekmeğine yağ sürülmesin iktidarın bak onlar gitsin de ne olursa olsun diyen bir takım var. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan kalsın diyen bir takım var. Şimdi Türkiye bu iki takım arasına sıkıştı.
Maalesef.
Diğerleri var, başkaları, başka birileri de var ama onlar da ne kadar acaba sorgulamak lazım. Türk halkında ne kadar yer alabiliyorlar, Türk halkının gönlüne ne kadar girmiş durumdalar, ne kadar oyları var onları da bilmiyorum. Ayrıca oy olayına da güvenmiyorum ben Mahir. Çünkü oy denen şeyi gayet güzel manipüle eden odaklar var. Yani oyların çoğu nasıl hani hatırlarsın 2001'de Bush'un seçilme sırasında Al Gore kazanmıştı. Bir anda Florida'da bir tepe taklak yapıldı. Bush kazandı geldi. Oylar aynen. Böyle bir şey. Yani bunlar hepsi değiştirilebilir şeyler. Bir adamın bir lafı vardı meşhur bir kadının aslında galiba. Eğer hani diyor seçimlerle iktidarlar değişebilir olsaydı seçimleri yasaklardı egemen güçler. De böyle bir şey de var. Yani dolayısıyla ben bu konuda çok fazla eleştirilen, çok fazla işte senin söylediklerin başkalarına yarıyor, bizi ezen büzen iktidara yarıyor diyenler var. Ama bir de ben açık açık şunu söylemek zorundayım. Yani ölümle sıtma arasında kalmış bir Türk milletinden bahsetmek durumundayız. Yani bunu da zaten herkes biliyor, bunu herkes konuşuyor kendi arasında. Aman sesimizi çıkarmayalım çünkü yoksa bunlar gitmez filan diyenler var. Ben öyle bir perspektiften bakamam. Yani bambaşka bir çerçeveden bakan bir insanım. Ben her şeyden önce buradan bizi izleyenlere, sevenlere, bu görüşlerimize saygı duyanlara her zaman aynı şeyi tekrarlıyorum. Bakın yani karşınızdaki adamlar size anayasa konusunda ne diyor? Yani niye biz bakalım? Ya sen bak söyle diyor hala ya. Biz bu konuşmayı daha dün sabah yaptık. Yani niye ben söylüyorum ya? Sizin aklınız yok mu? Herkes bir birey değil mi? Anayasamızın ilk dört maddesini kim koruyup kolluyor? Bu kadar zor mu yani? Açacaksın biliyorsun bakacaksın. Yahut da anayasada Türk ve Türklük tanımını kim çıkarmak istiyor? Yani çünkü vatandaşlık bağıyla bağlı olanlara Türk deniyor. Benim annem işte Yörük Sarıkeçili, babam Çerkez, öteki Kürt, eniştem bilmem ne falan. Ama biz Türk'üz kardeşim. Ha buna kim karşı koyuyor, kim diyor? Bunlara baksınlar. Sonra çok önemli bir şey var yani bu Ali Babacan'ın söylediği ilk yayınlanan ortak metinde. Laiklik konusunda tek laf yok. Yani sonunda çıkanında da tek laf yok. Laiklik konusunda hiç laf yok. Ondan sonra Ali Babacan'ın ilk çıkardığı metinde cemaatlerin, tarikatların kendilerine eğitilmiş adam bulabileceği bir takım okullardan falan, üniversitelerden bahsediliyor. Yani biz cemaat ehli mi çıkaracağız üniversitelerden? Yani burada iler tutar ne var diye herkesin oturup bakması lazım. En önemlisi de bence, en önemlisi, çünkü her şey bütün üst yapı alt yapının üstünde yükselir. Burada nasıl bir ekonomiden bahsediliyor? Benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla Kemal Dermiş ekonomisinden bahsediliyor. Kesinlikle. Gördüğümüz kadarıyla. Ha öyle. Zaten Rifkin kim ki? Yani okuyan da biliyor. Eğer gelecekse o, ya da neyse yani, ama Turgut Özal ekonomisinden bahsedildiği açık ve net ortada. Bunu inceleyen araştıranlar da var. Yani böyle kalkıp da New York, Londra para babalarına göz kırparak bu işler olmaz. Yani muhalefet olacaksa adam gibi muhalefet olur. Böyle bir muhalefet bize, yani biz Türk milletine, vatandaşa neler yapacak, ne yapabilir? Evet, iktidardan bıktık, yeter artık. Ama yani peki burada ne yapacağız? O zaman sorgulama zamanı. Herkes, sadece öne çıkan bir iki aydın falan değil, herkes sorgulayacak. Karşılarında olduğu zaman herkes bunları soracak. Bu iş ancak böyle olur.
Yani önerdikleri muhalefetin yeni diye önerdiği şey, AKP'yi 2001 yılında iktidara taşıyan, AKP'nin 2001 yılında sunduğu manifestonun ufak tefek rütuşlarla değiştirilmiş, evet, halinden başka hiçbir şey değil.
Zaten şunu söylemek lazım, yani Mahir, hani söylemeyeyim diyorum, bir yandan söylemek lazım aslında. Şunu söylemek lazım, baktığımız zaman yani bu masadakilerin herhalde dördü, beşi AKP'nin AKP'ye veya o AKP'nin dahil olduğu ana grubun içinden gelme insanlar. Yani Meral Hanım bildiğim kadarıyla AKP'nin kurucularından biriydi.
Meral Hanım değildi. Meral Hanım
kurucu üyeydi. Yo, biliyorum, kurucu üye. AKP'nin kuruculuğunda yer aldı. Sonra bir kavga çıktı ve orada ayrıldı. Onu net biliyorum yani. Bak onu araştır. MHP'den de, fakat daha sonra AKP kurucu üyesi oldu. Kurucuları arasına girdi. Daha sonra bir anlaşmazlık da çıktı oradan. İşte ne bileyim, Saadet Partisi zannediyorum gene yani yakınlığı var. Hani siyasal İslam'la bağlantılıdır. Zaten Ali Babacan ve Davutoğlu için bir şey diyemeyeceğim. Onlar zaten oradan geldiler. Demokrat Parti de bağlantılıdır. O yüzden yani işte bir zannediyorum CHP'nin öyle bir bağlantısı yok, ama bu sefer de CHP'nin üst taraflarındaki bir takım önemli isimlerin New York'ta, Washington'da, eskiden bunların isimlerini de vermiştim, şimdi artık vermeyeceğim, gidip mesela AKP'nin bir takım üst isimleriyle buluşmalar yaptığı, konuşmalar yaptığını da biliyoruz. Yani kimin eli kimin cebinde belli olmadığı için biz şu anda bu haldeyiz. Yoksa gerçek bir muhalefet olsa zaten bambaşka bir yerde olurduk. Evet. Öyle düşünüyorum. Ama sorgulamaktan vazgeçmeyelim, sorgulayalım. Mümkün mertebe diyelim ki işte bu neden böyle, bu neden şöyle, yani sahip çıkalım biz de.
Ne iktidarın ne de muhalefetin ne bugün ne de yarına yönelik perspektiflerinde olmayan iki şey var. Birincisi Türkiye'deki insanlar, Türk insanının geleceğiyle ilgili ciddi hiçbir şey yok. İkincisi de Türkiye'nin kurucu değerleriyle ilgili, maalesef ikisinin öngörü diye sunduklarında görebildiğim en azından benim bir şey yok. Bu tabii ki benim insan olarak eleştiri
hakkım. Burada bir tanzimatçılıktan söz edebiliriz. Yani nasıl diyeyim? Yani bunu görmemiz lazım ve buna da kızmasın yani arkadaşlar. Bir batıya özenme, Avrupa ve Amerika, batı dünyasının çok büyük olduğu, bizim ona yapışmamız gerektiğini savunan, zaten bütün danışmanları öyle, hep bütün partilerin, hiç farkları yok yani danışmanların birbirinden, müthiş bir tanzimatçı kafayla yönetilen bir siyasi güruhtan bahsediyoruz.
Dünyayı hala 80'lerin, 90'ların siyasi ve jeopolitik gerçekleriyle anlamaya ve anlatmaya çalışan bir sefaletle karşı karşıyayız ne yazık ki. Son bir sorum var. Biliyorum,
çok yoruldum. Hayır, o zaman ne yani? Kime oy vereceğiz? çözümsüz kaldık. Kime oy vereceğiz? Bir de Fatih abinin buna bir cevabı vardı, biliyor musun? Burada onu söyleyeyim. Atilla abi bir şey sorduğun zaman derdi ki, yani ne kadar acıklı, Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde bir insan diğerine ne yapacağını soruyor. Böyle şey olur mu? Kendi beynini kullanma güdülerimizi mi kaybettik derdi. Onun için kendi beyninizi kullanın.
Son bir sorum olacak. Biliyorum yordum sizi ama.
Yok estağfurullah.
Son soru olsun. Tamam. Zaten zamanımızı da doldurduk. Benim asıl derdim, gönlümden geçen şey, bunları gençlere anlatmak. Gençlere anlatmak, evet. Gençlere anlatmak. Tek derdim bu. Evet. Ne yapmalıyız ki en azından bundan sonra gençlerimizin önemli bir çoğunluğunu, ki burada 1 milyon kişinin 900 birini ikna etmek gibi bir derdim yok. Toplumları tedavi eden, insanları tedavi eden doktorlardır. 1000 kişiye bir doktor, 10.000 kişiye bir doktor düşer. Adeta o toplumu tedavi edecek doktorları, o gençleri nasıl yetiştireceğiz, nasıl hazırlayacağız ve gençlere en önemlisi ne tavsiye etmek istersiniz? Ben cidden bunu sormak istiyorum. Tavsiyeniz nedir?
Ben onlarca kere aynı şeyi söylemiş oluyorum ama söylemeye devam edeceğim. Çünkü o çok önemli. Bir defa umutsuz olmayın. Yani öncelikle, her şeyden önce, çünkü umutsuzluk öyle bir şeydir ki hareket etmenizi engeller. Yani düşünün, depresyona girdiğiniz zaman yerinizden kalkamazsınız. Felç olmuş gibi olursunuz. O yüzden bu kesinlikle bize yakışan bir durum değil. Gayet net düşünebilmek için bunların bir anda her şeyin evrilebileceği, başka bir yere gidebileceğini iyi bilmek lazım. Onun dışında benim en önemli, bir basın mensubu olarak en önemli söyleyeceğim şey genç kardeşlerime, neyi izleyecekler? Yani hangi basın yayın organlarından ne gibi bilgiler aldıklarını ve bunları nasıl süzeceklerini nasıl bilecekler? Hangi medya diye bir yazım var. Her yerde bulabilirler. Bağına var, hangi medya yazarlarsa okuyabilirler. Hep aynı şeyi söyledim ama bir kere daha tekrarlıyorum. Dünyada belli başlı medya grupları var. Tamam mı? Medya grupları. Yani işte ne bileyim, Bertelsmann var, Sony var, Walt Disney var, Time var, Fox var. Bunlar. Bunlar toplam 12-13 tane filandır. Bunların iki tane First Draft ve Google diye iki tane koordinatörü var. Bütün bu medya grupları bu iki koordinatör tarafından koordine ediliyor. Bunların dışında da 3 tane haber ajansı var. Agence France-Presse, Reuters ve Associated Press. Bu kadardır. Bütün dünya haberleri, mesela siz bir şeyde oturuyorsanız, Türkiye'de bir basın mensubuysanız, gittiğiniz yerde televizyonda ya da işte gazetede bütün haberler buralardan gelir. Buralardan sizin elinize haber gelir ve bunun haberlerini yaymak zorunda kalırsınız. Size de haberler buralardan geliyor. Eğer her şeyden önce daha özgür haber, daha bağımsız bir şekilde haberi yorumlayabilmek istiyorsanız, bunları okuduğunuz kadar başka basın yayın organlarında bakmanız lazım. Bir de işte buradaki gibi, bizim olduğumuz bu mecralardaki gibi, işte sosyal medyaya bakmanız lazım. Çeşitli YouTube kanallarını izlemeniz lazım. Yani bunları unutmayın, çünkü bunların dışında sadece tek bir yerden aldığınız haberlerle sadece yanıltılıyorsunuz. Bunu söylemek istedim.
Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Şunu söylemek istiyorum. Yani bütün bu haber ajansları, büyük basın yayın organları, Time, işte Sony vesaire gibi televizyon, büyük televizyonlar, işte New York Times, Washington Post gibi büyük gazeteler, bütün hepsinin yönetim kurulundaki adamlar aynı. World Economic Forum'daki adamlar. Hepsi Davos'takiler. Hepsi silah ya da ilaç ya da petrol şirketlerinin büyükleri. Onlar aynı zamanda basın yayını sürdürüyorlar ve onların verdiği haberlerle zehirleniyorsunuz. Buna dikkat edin. Ona göre eleyerek haberleri bakın ve yorumlamaya çalışın demek istiyorum genç kardeşlerimize.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Rica ederim.
Değerli izleyicilerimiz, bana hanıma teşekkür etmeden önce yayınlarımızı lütfen beğendiyseniz şayet beğenmenizi, abone olmanızı önemli rica ediyorum. Banu Hanım'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Harika bir program.
Yani abone olsunlar ki bunları izleyebilsinler. En azından karşılıklı da temasa geçebilelim. Evet. O yüzden önemli yani bunlar. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Banu Hanım tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Yarın aynı saatte. Evet.